15. ayrım, sayfa 196. Toprağa basınca, Talip Apaydın. Sıkıntılı günler. Köyde asıl sıkıntı o günlerde başladı. Bazı evlerin yiyeceği tükenmişti. Hemen her gün evimizin kapısı vuruluyordu. Kimisi ödünç para isterdi, kimisi un, ekmek sıkıntısından söz açardı. Ablam acır, üzülür, ne edeceğini bilemezdi. O günlerde 2 aylık maaşı birden gelmişti kasabadan. 3'er 5'er hep dağıttı, her isteyene verdi. Başkası aç dururken kendisini sandıkta para saklaması rahatsız ediyordu onu. Ama bundan köyün varlıklıları kazandılar. Pahalı pahalı un, buğday satıyorlardı. Ablam onlara kızıyor, akşam sabah söylenip duruyordu. Bana çok etki yapıyordu bu sözleri. Bazen rüyamda bile yoksullarla uğraşırdım. Kendimi zengin görürdüm. Ambarlarım unla buğdayla doluydu. Gelene çuval çuval dağıtırdım. Hatta bir kürek yağ verirdim. Onları sevindirir, dualarını alırdım. Sırf bunun için zengin olmayı koymuştum kafama. Ertesi gün niyetimi ablama açtım, beğenmedi. Zengin olunca sen de unutursun onları dedi. Tok açın halinden anlamaz. Sen anlıyorsun ya dedim. Ben hem zengin değilim hem de okuduğum için onlardan yanayım dedi. Sen de oku, örneğin bir kaymakam ol. Ama halkçı bir kaymakam ol. Köylerin kalkınması için çalış. Aklını hep bu işe harca. İşte o zaman yurttaşlarımıza faydalı olabilirsin. Uzun uzun düşündüm bu söz üstüne. Gittikçe ablama hak verdim. Ta o zaman aklıma koydum bir kaymakam olmayı. Bunun için çalışmaya başladım. Köyleri unutmayacaktım. Yoksulların yardımcısı olacaktım. Bahara doğru karlar erimişti. Güney yamaçlarda otlar yeşermeye başlamıştı hafiften. Köylüler çoluk çocuk hep kırlara çıkmışlar, madımak topluyorlardı. Bir gün biz de gittik. Hiç unutamayacağım. İnsanlar davarlar gibi otlara yayılıyorlardı. Hem de birbirleriyle itişerek, birbirlerinin elinden kaparak. Çok tuhafıma gitmişti. 3-4 yapraklı küçücük bir madımak otu için kadınlar saç saça baş başa kavga etmişlerdi. Birbirlerinin ellerini yüzlerini yırtmışlardı, zor ayırmıştık. Neymiş, biri öbürünün önündeki otu kapmış, hayvanlar bile bunun için kavga etmezlerdi. Akşam eve gelince ablama anlattım, başını sallayarak dinledi. Zavallılar dedi, asıl haklarını yiyenlerini bilmiyorlar, bundan haberleri yok. Ölçlerini birbirlerinden alıyorlar, zavallılar. O günlerde sanıyorum ki köylü hep ot yiyordu. Çoluk çocuk kırlara yayılmışlardı. Gözleri yerde, boyuna zararsız ot arıyorlardı. Çünkü bazı otlar zehirliydi, insanı öldürebilirdi. Faydalı otları iyice biliyordu köylüler. Ben de öğrenmiştim. Sakızlık, madımak, aksakal, sütlük, hepsinin ayrı rengi, ayrı biçimi vardı. Sakızlığın yaprakları parçalıydı. Aksakal bir top saç gibi kıl kıl oluyordu. Gözlerimiz yerde, habire arıyorduk. Buldukça kökleyip çıkarıyor, torbaya dolduruyorduk. Pişirilmesi de kolaydı. Yıkayıp haşlıyorlardı. Hele yağda kızartılırsa, üstüne de yoğurt ekilirse lezzetli oluyordu doğrusu. Bahar ilerledikçe köyde madımak bollaştı. Hatta bizim eve her gün getirmeye başladılar. Yiye yiye usandık. Ablam teşekkür ediyor. Daha dün yedik, sağ ol, kendiniz pişirin diyor. Ama getirenler zorla bırakıp gidiyorlardı. Biz de ev sahiplerine veriyorduk. Günler geçti, köy yavaş yavaş yiyecek sıkıntısından kurtuldu. İnekler kırda yayıldıkça süt, yoğurt bollaştı. Erkeklerin kimisi kasabaya çalışmaya gittiler. Dışarıdan buğday, arpa getirdiler. Kışın sıkıntısı yavaştan unutuldu. Ama üstler başlar gene perişandı. Öğrencilerin kimisi bir işlik donla okula geliyorlardı. Ablam uğraşıyor, didiniyor, fazla bir sonuç alamıyordu. Teneffüslerde okulun önündeki çeşmenin başına dikiliyor, sırayla herkesin elini yüzünü yıkatıyordu. Çocukların çoğu yalın ayaktı, bazen ayaklarımızı da sabunla ova ova yıkatırdı. O günlerde geçen bir anım var, hiç unutamayacağım. Okulumuza müfettiş gelmişti, pek sert bir adama benziyordu, ayağında çizmeler vardı. Asker gibi rap rap diye basıyordu sınıfın tahtalarına. İçeri girer girmez, bu ne biçim kılık kıyafet diye çıkıştı öğretmene. Çocukları gösteriyordu. Niye siyah önlük beyaz yaka giymemiş bunlar? Mustafa öğretmen önce ne diyeceğini bilemedi, kızardı. Bu köy yoksuldur müfettiş bey dedi, alacak durumları yok.
Ne demek efendim, köylü yoksul olur mu? Bir önlük alacak paraları yok mu bunların? Dinlemem ben böyle sözleri.
Defterini çıkardı, bir şeyler yazmaya başladı. Mustafa öğretmen gülümsemeye başladı. Sahi mi söylüyorsunuz siz bunları müfettiş bey diye sordu.
Yok şaka yapıyorum dedi o da.
Ama?
Aması maması yok. Tutturmuşsunuz köy fakir sözünü. Her yerde bu. Neresi fakir? Bunların babaları hep birer hacı ağadır. Bilmez miyim? Seni beni satın alır bunlar. Ama çocuklarına birer önlük yaptıramazlar. Görgüsüzlük.
Mustafa öğretmen sakindi, yeniden gülümsedi. Sonra konuşalım bu konuyu müfettiş bey dedi. Siz köyleri tanımıyorsunuz herhalde.
Nasıl tanımıyorum diye bağırdı. İşte bak gel buraya yavrum, sen gel buraya.
Beni gösteriyordu. Şaşırdım. Kalkıp gittim yanına.
İşte bu da köy çocuğu, nasıl giyinmiş bak. Öbürleri niye böyle değiller?
Mustafa öğretmen karşılık vermedi. Ben konuşmak zorunda kaldım. Ben bu köylü değilim efendim dedim. İnci öğretmenin kardeşiyim ben.
Ha öyle mi?
Müfettiş kıpkırmızı olmuştu. Ne diyeceğini bilemeyiverdi.
İyi ama canım, onlar da senin gibi giyinsinler değil mi ya? Pis insandan kimse hoşlanmaz. Okumuş kişi kılık kıyafetinden belli olur. Bu ne hal? Şunlara bak.
Açtı ağzını, yumdu gözünü. Bir zaman azarladı çocukları. Hiçbirimiz yanıt vermedik. Mustafa öğretmen geride gülümseyip duruyordu. Başını sallıyordu iki yanına. Belli ki kabul etmiyordu bu sözleri. Neden sonra müfettiş hırsını yendi, oturdu masaya.
Beğenmedim sizi diye bitirdi sözünü. Öğrenci gibi giyineceksiniz. Siyah önlük, beyaz yaka, ayaklarınızda ayakkabı, çorap, anladınız mı? Babalarınız fakirim, alamam derler. İnanmayın siz. İsterlerse pekala alabilirler. Zorlayın onları. İnsanların ne olduğu kılık kıyafetinden anlaşılır. Şimdi siz ağzınızla kuş tutsanız beğenmedim. Olmaz. Böyle öğrenci istemem ben. Bir daha geldiğimde hepinizi bu arkadaşınız gibi göreceğim.
Ben hala ayaktaydım fakat utancımdan yerin dibine geçmiştim. Çocuklar benim yüzümden azarlanıyorlar gibime geliyordu. Keşke ben de onlar gibi olsaydım dedim içimden. Çok üzülmüştüm. Hele siz fakir değilsiniz. Size fakir diyenler yalan söylüyorlar deyince kızdım ama bir karşılık vermedim. Sonra ne oldu bilmiyorum. Dersten sonra da öğretmen odasında tartıştıklarını duyduk. Ablam da içerideydi. Pencereden seslerini dinledik. Ne dedikleri pek anlaşılmıyordu ama belli ki üçü de sinirliydi. Hele ablam bağıra bağıra bir şeyler söylüyordu.
Köyleri hiç bilmiyorsunuz, çok havadasınız. Buralarda çalışmanın ne demek olduğunu anlamıyorsunuz dediğini duyduk.
Kavga edecekler diye korktum. Neyse ki biraz sonra zil çaldı. Akşamüstü eve gelirken müfettişle ne konuştunuz diye sordum.
Bırak dedi abla, böyle okumuş adam olacaksan hiç olma. Halktan haberleri yok. Gerçekleri bilmiyorlar. Kabul etmek istemiyorlar. Köylü tembel de onun için yoksul sanıyorlar. Ayakları toprağa basmamış ki nereden bilecekler. Sevmiyorum böyle adamları.
Ben toprağa basan adam olacağım abla dedim.
Hadi bakalım inşallah dedi.
Güzel günler. Nisan sonuydu, yağmurlar yağdı, sonra hava açtı. Duru bir güneş ortalığı ısıttı. Kırlar, bayırlar yemyeşil oldu. İnsan içeride duramıyordu. Çoluk çocuk herkes kırlara, bayırlara dağılmıştı. Bağlar budanıyor, bahçeler belleniyor, tarlalar sürülüyordu. Taze toprak kokuyordu ortalık. İnsanlar yeniden yaşamaya kavuşmuşlar gibiydi. Hayvanlar hep başlarını eğmiş yayılıyorlardı. Danalar, sıpalar oradan oraya koşuyorlardı. Baharı kutluyorlardı sanki. Güzel günler başlamıştı. Kıştan çıkmanın mutluluğu için herkes birden canlanıvermişti. Damların tepesine leylekler yuva yapmıştı. Çatı aralarında serçeler ütüyordu. Bir kımıltıdır gidiyordu köyün her yerinde. Öğrencilerin okula devamı azalmıştı. Çocuklar kırlara dana gütmeye, kuzu gütmeye gidiyorlardı. Her gün bir iki kişi daha eksiliyordu. Öğretmen ikide bir etmeyin çocuklar, tatile az kaldı. Devamsızlık yapmayın, muntazam gelin. Gelmeyen arkadaşlarınıza söyleyin gelsinler diye tembih ediyordu. Fakat köylü çocuklar baharda kırları daha çok seviyorlardı. Akılları hep bağda, bahçede, tarlalardaydı. Bir pazar beni de götürdüler. Derelere aşağı gittik. Hasangil'in koçlarını güdüyorduk. İbirisi amma iriydi ha. Bir kucak kuyruğu vardı. Boynuzları da kıvrım kıvrımdı. İkide bir dövüşüyorlardı. Geriye çekilip çekilip bir vuruşmaları vardı ki korkunçtu. Sopalarla filan zor ayırıyorduk. Kayalık bir yerde ateş yaktık, kevenler, kuru otlar topladık. 7-8 çocuktuk. Hasan, ben, Ali, Muhsin, Ufuk, Ali, Emin, Nuri. Oraları sesle dolduruyorduk. İleride bir amca çift sürüyordu. Durdu, duramadı, bağırdı oradan. "Hey, ne alıyorsunuz be? Köyün haytaları hep toplanmışsınız." Gülüşerek cevap verdik. Zaten her şeye gülüyorduk. Bir neşeliydik öyle. Güneş parlaktı, kırlar güzeldi. Toprak yumuşaktı altımızda. Ardal dedi Ali. Yakında gidiyorsun arkadaş. Şehirde bizi unutacak mısın bakalım? Hayır dedim. Hiçbirinizi unutmayacağım. Unutursun. Orada sinema, cadde, park. Ama böyle güzel kırlar yok dedim. Sizin gibi arkadaşlar da yok. Hadi canım, olmaz mı? Hem onların urbaları yenidir, müfettiş ne dedi baksana. Ne dedi? Bizi beğenmedi ya. Ona bakma sen dedim, ben beğenirim, ben sizi unutmayacağım. Sahi mi? Elbet sahi. İyi öyleyse haydi arkadaşlar, Ardal'ın şerefine bir ateş yakalım ki alevleri göğe değsin. Haydi. Dağlığın herkes birer kucak diken getirsin. Bulursak odun da getirelim. Olur, getirin. Bir dağıldık, oho, yarım saat sonra kucak kucak kuru ot geldi, harman gibi yığıldı ortaya. Sonra altından bir kibrit, otlar çıtır çıtır yanmaya başladı. Alevler yükseldikçe bizim neşemiz de arttı, bağırıp çağırmaya, gülüp oynamaya başladık. Hoplayıp ateşin üstünden atlıyorduk. Ama alevler iyice yükselince zorlaştı, biz de çevresinde halay çekmeye başladık. Alevlerin şavkı gözlerimizde yanıp sönüyor. Birden Ardal, Ardal diye el çırpmaya başladılar. Ben de katılmıştım koroya. Hey diye bir nara attım. Hep çınlattım oraları. Nedenini bilmeden neşeleniyorduk. Gülüp söylüyorduk öyle. Ufak Ali pek güzel oynuyordu. Hasan da zurna çalma taklidi yapıyordu. Parmaklarını oynatarak bir hoplama oyunu havası çaldı. Ufak Ali de kollarını, omuzlarını titreterek oynadı. Amma neşelenmiştik ha. Ula dedi Ali, koçlar nereye gitti? Hep durup çevreye bakındık, görünürlerde yoklardı. Belki iki saattir aklımıza bile gelmemişti, unutmuştuk hepten. Hasan tepenin böğrüne doğru koştu, yüzü bir değişivermişti. Korkma be dedi Ali, bulunur. Ne oldun hemen? Ardal, Muhsin, siz şu yana bakın. Ufak Ali, siz de dereye inin, Emin'le biz de şöyle gidelim. Bulan olursa haber verin ha, boşa aratmayın, olur mu? Olur olur. Bir dağıldık ana babam ana. Karşıdan karşıya bağırışıyorduk. Yok mu ula? Yok. Vay canına. Gah gah gah diye bağırdık. Yoktu. Ta uzak tepelere kadar gittik. Derelerin içine baktık. Nereye kayboluverdi bu meretler? Bilmem ki arkadaş, kim bilir hangi cehenneme gittiler. Tarlalarda çift süren amcalara sorduk. Görmemişlerdi birisi. Orada ateş yakıp oyun oynayacağınıza koçlara baksaydınız dedi. İş kötüye gidiyordu herhalde, üzülmüştük. Bulunmayı verse ne olurdu kim bilir. Babası Hasan'ı döverdi, sonra da bir tepenin başına çıkmıştık. Demin oynadığımız kayalık yere bakayım dedim. Uzaktan davarları görüverdim. Çocuklar da oradaydılar hep. Ula diye bağırdım. Ey dediler. Bulundu mu koçlar, bulundu mu? Yok yok. Ama ses bir kurnazdı, bir şey anlayamadım. Abi Muhsin dedim, bir oyun oynamasın bunlar bize. O ağır anlar davar değil mi? Da var tamam. Peki ne aratırlar bizi burada? Vallahi bilmem. Gel gidelim hadi. Yarım saat yürüyüp yanlarına vardık. Yorgunluktan kıpkırmızı olmuştuk. Kötü kötü soluyorduk ikimiz de. Bir ateşin başına varınca makaraları koyverdiler. Kahkaha ile gülüyorlardı. Ne oldu be? Hiç. Ya niye gülersiniz? Kah kah kah. Söylesenize yahu. Kah kah kah. Arkalarını yıkılıyorlardı. Meğer koçlar kaybolmamış. Orada kayalığın içindeymişler. Bizi mahsustan aratıyorlarmış. Ali gülmekten yaşaran gözlerini silerek Ardal dedi. Bir köylü şakası yaptık sana arkadaş, bizi unutmayasın diye. Kızmıştım ama ben de güldüm. İşi tatlıya bağlamaktan başka çare yoktu. Böylece geç zamana kadar eğlendik. Bahar gelince. O günlerde hep ağaçlar çiçek açmıştı. Köyden görünüyordu. Bahçelerde bademler, kayısılar, erik ağaçları bembeyazdı. Çocuklar okula demet demet çiçek getiriyorlardı. Hele sarı çiğdemler, mor sümbüller çok hoşuma gidiyordu. Ablam bir su bardağını ıslar, masamıza koyardı. Yemeğimizi onlara bakarak yerdik. Kırların kokusu odamıza dolardı. Ablamın yüzü bir mutluydu. Dedi bir gün, önümüzdeki hafta dersler kesilecek.
Sonra birkaç gün sınavlar sürer, ondan sonra da tatil başlayacak, şehre gideceğiz.
Gidelim abla dedim. Özledin mi?
Özledim elbet, güldü. Bir daha gelmezsin köye değil mi?
Gelirim dedim, niye gelmeyeyim, ben köyü çok sevdim.
Sahi mi?
Vallahi sevdim abla. Babam yollarsa gene gelirim. Bazen üzüldüğümüz oldu ama gene de sevdim.
Ablam soru sorar gibi bakıyordu. Nasıl söylemeli bilemiyordum. Ama bir yerlerim köye karışmıştı benim. Hiç unutamayacağım izlenimler edinmiştim. Bu kırlar, toprak evler, insanlar, köylü çocuklar, onların sorunları. Beni hiç bırakmayacaktı artık. Bunu şimdiden seziyordum. Köy uzaktan göründüğü gibi değildi. İçine girmedikten sonra ne olduğu anlaşılmıyordu. Ben de gerçek bir köy ilgisi başlamıştı. Hepsi bu kadar. O gün babama mektup yazdık. Mayıs ayının 10'unda gelip bizi götürmesini söyledik. Gün yaklaştıkça heyecanım artıyordu. Bir yandan evimize, komşularımıza kavuşacağım diye seviniyordum. Öbür yandan köyden ayrılacağım diye üzülüyordum. Arkadaşlar beni hiç yalnız bırakmıyorlardı. Okulda, dışarıda hep yanımdaydılar. Kimisi sapan hediye ediyordu bana. Kimisi kemik saplı çakı veriyordu. Ali de küçük yuvarlak bir ayna verdi.
Al arkadaş dedi, baktıkça beni hatırlarsın.
Şunu söyleyeyim, o aynayı ta Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 2. sınıfına kadar kullandım. Camı iyice bozulmuştu ama atamıyordum bir türlü, daha da kullanacaktım. Ama Gençlik Parkı'nda dolaşırken havuza düşürdüm. Çok uğraştım da alamadım. Havuzu boşaltsınlar da aynamı bulayım diye park müdürlüğüne başvurdum. Park müdürü bir ayna için havuzu boşaltamayız dedi. Aynanın değerini ona anlatamadım. Köyde ayrılık günümüz yaklaştıkça kadınlar da eve doluşuyorlardı. Ama ne seviyorlardı ablamı. Başlarını iki yana sallaya sallaya yas tutuyorlardı.
Kızım, kızım diyordu Hürrin'ine. Demek bizi bırakıp gidiyorsun. Biz seni pek sevdiydik a kızım. Sen bizim her bir derdimize derman olduydun a kızım. Biz seni kendimizden bildiydik. Yarı yolda ayrılıp gideceğini düşünmedeydik.
Temelli gitmiyorum nine, gene geleceğim nine, ağlama nine.
Ablam böyle diyordu ama kendisi de ağlıyordu, gözlerinden dolu dolu yaşlar akıyordu. Kimi kadınlar borçlarını veremedikleri için üzgündüler. Birisi,
sen yabancımız değilsin öğretmenim diyordu, elde yok, ambarda yok. Herif akşamdan beri köyü dört döndü, bulamadı bir 5 liracık. Yaz sonunda gene geleceğini duyduk, o zaman ne eder eder denkleştirir veririz.
Olsun bacım, zararı yok, üzülme.
Birisi de kapıdan bir tencere yoğurt uzatıyordu.
Öğretmen hanım gidiyormuşsun diye duyduk. Amanın bugün oldu da bir yoğurt bile getiremedim sana. İneğimiz buzağılamadı kör olasıca, gecikti. Ben de komşudan ödünç aldım şuncağızı.
Ablam ne diyeceğini bilemiyor, boynunu büküp dudağını ısırıyordu.
Ama ne gereği vardı bacım, senden yoğurt isteyen kim? Var evde, niye zahmet edersin?
Zahmet olur mu öğretmen hanım? Her zaman aklımdasın vallahi. Ne zamandır getireyim diyorum, olmadı işte, kusura bakma.
Estağfurullah, sen kendin gel yeter, buyur.
Bazen evde oturacak yer kalmıyordu, öyle doluyorlardı eve.
Allah senden razı olsun diyordu kimse. Her işimize koştun, her derdimize ilaç oldun. Allah evine barkına kavuştursun.
Sağ olun, eksik olmayın.
Kusura bakma, burası köylük yeri. İyi ağırlayamadık, istediğimiz gibi memnun edemedik.
Değil teyze, ben çok memnunum. Böyle söylemeyin, mahcup ediyorsunuz.
Hep böyle oluyordu konuşmalar. Arada bir de bana soruyorlardı.
Sen de gidiyor musun koç? Sen gitme, kal bu köyde. Bizim buralı o, kalır mısın?
Kalırım diyordum. Zaten gene geleceğim. Ben çok sevdim bu köyü.
Sahi mi?
Tabii sahi.
Hay sağ olasın, ama sen git de oku yavrum, oku da büyük adam ol. O zaman bize yardım et, olur mu?
Peki diyordum. Başımı okşar, sırtımı sıvazlarlardı. Ne içtendi dilekleri unutulmaz. 5. sınıfın sınavları bitmişti. Ali, Hasan, Emin, Mehmet, Ayşe gibi ben de mezun olanlar arasındaydım. Seviniyorduk. Tam beklediğimiz gün babam geldi. Siyah paltosu üstündeydi. Bizi iyi bulduğu için sevindi. Tekrar tekrar kucaklaştık.
Maşallah Erdal büyümüş dedi. Köy yaramış Erdal, aferin.
Ertesi gün pılı pırtıyı topladık. Akşamdan iki at tutmuştuk, yükledik bunları. Biz ablamla ev ev dolaşıp Allah'a ısmarladık dedik. Köylü hep peşimize düştü. Ta çeşmeye kadar uğurladılar bizi. Köylü kadınlar ağlaştılar. Çocuklar ablamın elini öptüler, beni kucakladılar. Biz unutma Ardal eme diyorlardı. Kendimi tutamıyordum. Ablam bir yandan, ben bir yandan ağlıyorduk. Ayrılığın böyle koyacağını hiç bilmiyordum. Gözlerim şişmişti. Babam şaşkın, ne oluyorsunuz yahu diyordu. Evden ayrılırken bile böyle ağlamadınız. Kendinizi tutun biraz. Tutamıyorduk. O köylülerin bakışları, arkadaşlarımın boyun büküşleri yüreğimi allak bullak etmişti. Kendimi koyuvermiş ağlıyordum. Çeşmenin önünde zorlukla ayrıldık. Herkesle ayrı ayrı kucaklaştık. Yaşların ellerini öptük. Sonra bir yola düştük. Arkamızdan bakışıp kaldılar. Mektup yazın, bizi unutmayın dediler. Unutmayacağız dedik. O gün bugün oldu, ben unutamadım. Hep o köyü düşündüm. O köyün insanlarını, o insanların sorunlarını çözmeye çalıştım. Bütün gücümü bu işe verdim. Lisede, üniversitede bilgim arttıkça köylere olan ilgim genişledi. Bir köy kafamda 40.000 köy oldu. Uğraşım o oranda büyüdü. Köy sevgisi benliğimi doldurdu. Yurt sevgisi, bayrak sevgisi halini aldı. Türkiye'nin bir köyler memleketi olduğunu anladım. Köyü sevmeden, köy için çalışmadan Türkiye'nin kurtulamayacağı gerçeğine vardım. Bunun için toprağa basmak, köyü tanımak gerekiyordu. İşte ben bunu yapmıştım. Köyde yaşamam, ilkokulu köyde bitirmem en büyük gücüm olmuştu. Ta o yaşlarda kendime bir açı çizdim. Köye çevrik olacaktım, köy için çalışacaktım. Bugün herkesin beğendiği başarılı bir kaymakamım. Nereye gitsem halkın sevgisini kazanıyorum. Çünkü benim çalışmalarım yurt gerçeklerine dayalı, havada değil. Benim bilgim ve inancım kitapların sayfalarından devşirme değil, topraktan gelir. Çünkü ben ömrümün en güzel bir yılını köyde geçirdim, köylülerin hayatına karıştım. Toprağa bastım, o toprak öyle bir vardı ki ona değdiniz mi onu bir daha unutamazsınız. Ben bu mutlu kişilerden biriyim. Sevgili çocuklar, öykümüzün sonuna geldik. Size şunu söylemek istiyorum. İnsan niçin çalıştığını bilmeli. Amacı belli olmayan kişinin çalışması verimli olamaz. Siz şimdi okuyorsunuz, öğreniyorsunuz. Bilginiz, kültürünüz gelişiyor. Belki bir mesleği de şimdiden gözünüze kestirdiniz. İyi bir şey bu. Ama neden o mesleği seçtiniz? Ülkemize, yurttaşlarımıza bu yolda nasıl bir hizmetiniz dokunacak? Önce yurdumuzu iyice bir tanıdınız mı? Yurdumuzda yaşayan insanları hiç düşündünüz mü? Onları sevebildiniz mi? Onlara nasıl yardım edebileceğinizi kafanızda tasarladınız mı? Bu çok gerekli bir şey. Türkiye'de 40.000 köy var. Nüfusumuzun yarısından çoğu oralarda yaşar. Köyleri sevmeden, köyleri düşünmeden, köylülerle ilgilenmeden yurda yararlı aydın olunamaz. Bu ise oraları iyi tanımakla olasıdır. Bizden öncekiler köylere gitmemişler, köylüleri uyandırmamışlar. Halkımız onun için yoksul ve bilgisiz kalmış. Ama biz köyleri seveceğiz, onlar için çalışacağız. Mesleğimiz ne olursa olsun köyle ilgimizi kesmeyeceğiz. Herkes kendi alanında köye hizmet edecek. O zaman daha çalışkan, daha değerli, daha mutlu kişiler olacağız, daha çok sevileceğiz. Öbür yandan yurdumuzun gelişmesi de hızlanacak. Gerilikten daha çabuk kurtulacağız. Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşacağız. Hep birlikte yolumuz açık olsun. Son. Kitabın sonu. 3 Ocak 2025. Sayfa 210.